Ayrım 12.
Günümüz tarihçileri Roma kaynaklarının birçoğunu edebi metin olarak değerlendiriyorlar ama bunları dışta bırakınca da elimizde hemen hemen birkaç kuru nottan başka bir şey kalmadığı için araştırmayı yapan uzmanın bakış açısına göre çeşitli filtreler devreye girerek Livius ve izleyicilerinin anlattıklarından genel doğrular ayıklanmaya çalışılıyor. İsa'dan önce 300 sonrasından itibaren belge ve kanıt birikimi arttığı için belirsizlikler azalıyor ama yine de özellikle krallık dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarına ilişkin görüntüler hayli karanlık ve sisli. Bu nedenle izlemeye çalıştığım yöntem Livius Plutarchus, Dio, Tacitus, Iamblichus, Varro gibi tarihçilerin yazdıklarını Doğu Akdeniz'in farklı bölgelerindeki siyasi ve felsefi gelişmelerle sınayarak paralel noktaları birleştirmek üzerine kurulu. Bu anlamda gerek Pisagor kardeşliği ve Yunan topraklarındaki gizem kültlerinin izlediği gelişim çizgisi, gerek Sibir geleneğinin Anadolu'dan batıya taşınırken bıraktığı derin izler, oluşan boşlukları oturan anahtarlar olarak resmi daha anlaşılır hale getiriyorlar. Şu ana kadar izlediğimiz Roma serüvenindeki çarpıcı ayrıntılardan da görüldüğü gibi Pisagor'u, Yunan gizem kültlerini ve Sibil geleneğini dikkate almadan Cumhuriyet'in kurumlaşma sürecinin derinlemesine kavrayabilmek mümkün değil. Gizem kültlerinde sınıfsal eğitim. Roma'da toprak mülkiyetinin dağılımının İsa'dan önce 500 dolaylarında yani Cumhuriyet'in organize edilmeye başladığı dönemlerde dev tarım işletmelerini henüz yaratmadığını ve köleci sistemin üretim ilişkilerinde bütünüyle egemen olmadığını belirtmiştim. Buna karşın ekonomik gücün büyük bölümü, parçalı ve dağınık görünse de patricilerin elinde bulunuyordu. Kral Tarquinius'un devrilmesi ve devlet yapısının yeniden düzenlenmesi aşamasında ipleri elinde tutanlar da patriciler olduğu için Cumhuriyet rejimi başlı başına bir soylular hareketi izlenimi yaratıyordu ilk başta. Ancak ilerleyen yıllarla birlikte alınan önlemler, yapılan yeni düzenlemeler ve Cumhuriyet kurumlarının giderek sofistike hale gelmesine yol açan yapılanma izlendiğinde, Roma'nın iki önemli toplumsal sınıfı arasındaki çelişki ve çatışmaların da belli bir denge noktasına doğru yöneltildiğini açıkça görülüyor. Plebler ilk dönemlerden itibaren Cumhuriyet'in etkin sınıflarından biri olma mücadelesini vermeye çalıştılar ama Secesio eylemlerini saymazsanız ne örgütlü bir karşı çıkışı biçimlendirecek güce sahiptiler ne de kendi içlerindeki bütünlüğü ve pleb politikası denebilecek bir siyasi tavrı geliştirmişlerdi. Bunun nedeni de çok açıktı. Plebler bir sınıf değiller ki oldukça heterojen yapıya sahip geniş bir katmandılar yalnızca. İçlerinde yoksul sayılabilecek kentliler de vardı. Bazıları servetini gitgide büyütmekte olan tüccarlar ve kimileri büyük tarım işletmelerine sahip olmaya başlayan çiftçiler ya da endüstrinin öncülüğünü yapmaya başlayan zanaatkarlar da. Azınlıkta kalan patriciler tarafından dışlanmaları ve iktidardan uzak tutulmaya çalışmaları dışında ortak bir nitelikleri, tanımlanmış bir müşterek çıkarları ve dolayısıyla politikaları yoktu. Bu nedenle talep, eylem ve sürtüşmelerin yeni düzenlemelerdeki zorlayıcı gücü ne olursa olsun Roma'da Cumhuriyet iktidarının gözle görülür biçimde pleblerin hiç değilse belli bir kısmını siyasi iktidara entegre etme çabalarının ardında başka stratejik liderler olduğu açıktı. Alınan karar ve değişime yönelik olarak gündeme getirilen uygulamalarda Sibil'in kurulunun da küçümsenemeyecek bir rolü olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Roma'da siyaset kültürünün biçimlenmesinde Pisagor düşüncesinin izleri de birçok tarihçinin dikkat çektiği gibi oldukça belirgin. Sibil'in kurulunun da bir biçimde etkin olduğu ilk siyasi düzenlemenin İsa'dan önce 494'teki çalkantılar sırasında geldiğini gördük. Hem sosyal ve manevi hem de alenen siyasi yönleri olan iki büyük yenilik girmişti Roma'nın yaşamına. Patricilerin bir bölümünün ısrarıyla yürürlüğe giren Nexum yasasının yarattığı sorunlar ortadan kaldırılırken, pleblere tribun adı verilen kendi temsilcilerini seçme hakkı tanındı. Aynı günlerde de Sibil'in kitaplarına getirilen yorum sonucu Aventinum'a Seres tapınak kompleksi yerleştirilerek Demeter Tapınımı, yani Yunan toprağındaki en ilginç gizem kültürlerinden biri olan Eleusis gizemciliği resmi hale getirildi. İki yenilik arasındaki en dikkat çekici bağlantı, Seres tapınımının bir anda pleblerin ruhani örgütlenmesinin merkezini oluşturmaya başlamasıydı. Demeter cemaati, Atina yakınlarındaki Eleusis adlı tarım kasabasında erkeklerin de üyeliğe kabul edildiği bir kadınlar kültü olarak ortaya çıkmıştı ve hemen anlaşılacağı gibi anaerkil dönemin değer yargılarını ve tanrıça inancını korumaya çalışan bu ezoterik örgütlenme, Sibillerin desteğiyle Yunan topraklarına yayılmıştı. Yalnızca inisiyelere sırların açıklandığı kapalı örgütsel yapıya sahip Eleusis gizemciliği ilk bakışta sıradan bir tarım kültü gibi algılanabilirdi. Bereket tanrıçası Demeter'in kızı Kore'nin Persefone, yeraltı dünyasının hakimi Hades tarafından kaçırılmasını konu alan mit üzerine kurulu gibi görülüyordu her şey. Kızını hiçbir yerde bulamayan Demeter, üzüntüsünden kendi ilahi görevlerini yapamaz hale gelince, yeryüzündeki bitki örtüsü kurumuş, toprak çıplaklaşmış ve kıtlık başlamıştı. Bunun üzerine bir başka tanrıçanın, Hekate'nin de yardımlarıyla ilahi konsey devreye girmiş ve Kore'nin yılın üçte birini annesinin yanında, kalan zamanı da Hades'le birlikte yer altında geçirmesine karar verilmişti. Böylece mit ve ardında sakladığı gizem yalnızca mevsimsel dönüşüm ilkesine, yani baharda 4 ay doğanın canlanıp ardından bitkilerin kuruması ve nihayet kışın gelmesine bağlanmış gibi görünüyordu. Ancak Eleusis gizemciliği birçok uzmanın da fikir birliğine vardığı gibi bundan çok daha fazlasını içeriyordu büyük olasılıkla. Her şeyden önce Orfeus ve Dionysos kültürleriyle birlikte klasik dönemin en büyük 3 ezoterik örgütünden biriydi ve bunların üçü de ana tanrıça inancının ve ana erkil döneme ait ilke ve ideallerin yaşatılmasını amaçlayan alt kültürler niteliği taşıyorlardı. Bir başka deyişle aslında her üçü de dünya anne geleneğinden besleniyordu ve bütün o mistik görüntünün ardında kültürel ve siyasi bir nitelik de taşıyorlardı. Orfeusçuların Kroton'da Pisagor kardeşliğinin önemli bir parçasını oluşturduklarını biliyoruz. Eleusis ve Dionysos kültürleri içinde durum farklı değildi. Peter Kingsley'e göre Eleusis gizemlerinin merkezinde yer alan Demeter ve Persephone kültleri oldukça eski tarihlerde Kroton'un çok yakınındaki Sicilya adasında ikinci bir merkez bulmuşlardı. Adanın tamamının ama özellikle de Siracusa kentinin Demeter kültünün en güçlü olduğu bölgelerin başında geldiğini belirten Kingsley, Demeter ve Persephone tapınması ile erken Pisagorculuk arasında çok yakın bağların da burada ortaya çıktığı görülecektir, diyor. Peter Kingsley, Antik Felsefe, Gizem ve Büyü, sayfa 106. Bir başka deyişle, Dionysos'un Güney İtalya'daki kültünün çok eskiye dayandığı da göz önüne alındığında, bu üç büyük gizem ekolünün Roma'ya sanıldığı gibi Yunan anakarasından değil, Pisagor kardeşliğinin doğum yeri olan bölgeden taşınmış olduğu görünüyordu. Yani Güney İtalya kolonilerinden.
Her üçü de Sibyl desteğine sahip ve Pitagoras cemaatini oluşturmakta yadsınamaz katkıları olan çok önemli ezoterik gruplardı. Oldukça anlamlı bir not olarak şunu eklemekte de yarar var. Kitaplar aracılığıyla Roma'ya getirilen her yeni tapınım ve gizem kültünün yönetim ve denetimi de yine Sibylline kurulunun sorumluluğundaydı ki bu da üniform bir resmi dine sahip olmayan Roma'da oldukça renkli ve hareketli görünümler sergilemeye başlayan manevi yaşamın da bu kurul tarafından denetlendiğini gösteriyordu. Roma'da pleblerin yaşamına bu gizem kültleri ve tanrıça tapınımlarının birer birer entegre edilmesi yalnızca dinsel kaygılarla açıklanamazdı hiç kuşkusuz. Birileri pleb toplumunu böyle bir manevi önderlik aracılığıyla eğitirken aynı zamanda siyasi yapılaşmaya da ağır ve temkinli adımlarla müdahale etmeye çalışıyordu. Üstelik bütün bunlar bu gelişmeleri hoşnutsuz bakışlarla izleyen, cumhuriyetin sahibi olduğuna inanmış partici elitlerinin itiraz ve isteksizliğine karşın yapılıyordu. Ve her şeye karşın dengeler büyük oranda korunuyor, siyasi geleneğin oluşmakta olan kurallarına uyma yolunda çaba gösteriliyordu. Hemen bu noktada yanlış anlamalara meydan vermeyecek biçimde bir şey vurgulamakta yarar var. Roma'da siyasi gücün belli bir grup, Pitagoras kardeşliği tarafından elde tutulduğu ve devlet stratejilerinin bu grup tarafından belirlendiği gibi bir tez ileri sürmüyorum. Bu her şeyden önce irrasyonel ve yanlış bir yorumlama olur. Çünkü Roma, Cumhuriyet dönemi boyunca farklı siyasi eğilim ve stratejik yaklaşımlara sahip, irili ufaklı çok sayıda grubun hegemonya mücadelesi üzerine kurulu bir politik açılım yaşamıştır. Tim Cornell ve John Matthews, Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılında Roma'nın siyasi yapısına bu grupların varlığına dayalı bir karışıklık ve düzensizliğin egemen olduğunu vurguluyor. Krallar tarafından kurulmuş olan güçlü bir merkezileşmiş yetki, Tarquinius'un düşüşüyle parçalanmış, güçlü birey ve gruplar arasında düzensiz bir yarışmanın dirilmesine yol açmıştır. Bunlar devletin denetiminden bağımsız olarak etkinliklerini yeniden sürdürebiliyor, kendilerine bağlı kişilerin özel ordularıyla etkinlik gösterebiliyorlardı. Tim Cornell, John Matthews, A.Y.E. sayfa 25. Benim vurgulamak istediğim özel askeri güç olanağından yararlanmaya çalışan soylu gruplar bir yana bırakılırsa, bu baskı grupları ya da etkin stratejik klikler arasında en önemlilerden birinin Pitagorasçılardan oluştuğu, Cumhuriyet'in kurumlarının biçimlendirilmesi süreci içinde bu kadroların plebleri geniş tabanın vazgeçilmez unsuru olarak desteklediği ve kritik kararlar alınması aşamalarında devreye giren Sibylline kurulunun da bütünüyle bunlar tarafından denetlendiğidir. Zaten yalnızca ayrıntıların arasında ortaya çıkan ilginç veriler değil, bizzat Romalı tarihçilerin yorumları da bu durumu teyit ediyor. Yeniden kaldığımız noktadan itibaren süreci gözden geçirmeyi sürdürdüğümüzde bu görünüm daha iyi anlaşılacak. İsa'dan önce 494'teki düzenlemelerin pleb tarihinde büyük bir dönüm noktası olduğunu görmüştük. Tribun kurumunun yanı sıra izleyen yıllarda Consilium Plebis adlı meclis de oluşturuldu. Bu meclisin toplantılarına patriciler katılamıyordu ama herhangi bir plebe karşı suç işlediği ya da haklarını ihlal ettiği ileri sürülen particiler resmen Consilium Plebis tarafından yargılanabiliyordu. Stephen P. Oakley, The Early Republic, The Cambridge Companion to the Roman Republic adlı derleme, sayfa 17. İsa'dan önce 451 yılında Roma'nın hukuki düzenini ayrıntılı bir yasalar bütünüyle netleştirmek üzere yine bir decemviri yani onlu kurul atanıp göreve başladı. Sorumlulukları yalnızca yasaları oluşturmak ve bunların birbirleriyle tutarlılıklarını sağlamaktı ve sonuçta 12 levha yasaları adı verilen metinler oluşturuldu. Ancak sözünü ettiğimiz siyasi gruplar arası nüfuz elde etme mücadelesi bu yasanın oluşmasında da etkili olmuştu ve 12 levha yasaları asıl olarak pleb kesiminin zorlamalarıyla hazırlandığı halde bir grup patrici elitinin isteği ve baskısıyla ayrımcılığın altını çizen hükümler de bu yasaların içine yerleştirildi. Söz gelimi yasanın 11. levhasındaki ilk madde patrici ile plebler arasındaki evlenmelere kesin bir yasak getiriyordu. Bu açıktan açığa toplumsal katmanları statikleştirmek ve bir tür kast sistemi yaratmak demekti ve tepkiler de doğurdu. Diğer yandan kadınların genel durumu içinde yeni yasa pek iyi şeyler vaat etmiyordu. 5. levhanın ilk maddesi doğalarındaki hafiflik nedeniyle kadınların gözetim altında tutulmasının atalardan gelme bir adet olduğunu vurgulamaktaydı. 6. levhanın ikinci maddesi ise bir adam ve bir kadın bir yıl boyunca birlikte yaşarlarsa evli kabul edilirler ve kadın yasal olarak onun kızı sayılır diyordu. Burada kızı kavramı bir miras hakkından çok söz konusu durumdaki kadının aile babası kabul edilen erkeğin mutlak otoritesi altında olduğunun altını çizmek için kullanılmıştı. Bütün bu gerici yönlerine karşın bizim yakından izlediğimiz grubun bu ve benzeri maddelerin yasada yer almasını engelleyemediğini, en azından yasama aşaması sırasında herhangi bir müdahaleye güçlerinin yetmediğini görüyoruz. Ne var ki 12 levha yasalarıyla ilgili hoşnutsuzluklar kendini çok çabuk belli etti ve bir yıl sonra İsa'dan önce 450'de göreve seçilen yeni onlu kurul, pleblere karşı ayrımcılığı sürdürmenin yanı sıra Roma'da iktidara ağırlığını koymaya kalkan bir tür elit siyasi güce dönüşünce ikinci sesesio yani çekilme eylemi gündeme geldi. Hiçbir biçimde şiddet içermemesine rağmen son derece etkili olan bu eylem biçimi yine başarılı oldu ve onlu kurul görevden alındı. Bir yıl sonra çok daha önemli bir yasal düzenleme daha getirildi. Provocatio et Populum adlı yeni uygulama, yöneticilerin aleyhlerinde aldığı kararlar ya da verdiği cezalarla ilgili olarak her Roma vatandaşına itiraz ve halka başvurarak temyiz hakkını veriyordu. Aynı yıl ülkeyi ilgilendiren kritik kararların halk oyuna sunulması ve pleblerin de oy hakkına sahip olması kararı alındı. Plebiscite adlı bu uygulama, bilindiği gibi bugün de aynı adla siyasi literatürde yer alıyor ve günümüzde de kimi devletler gerek gördükçe halk oyuna başvuruyorlar. Bu noktada bir küçük not daha düşmekte yarar olabilir. Roma, yurttaşlık kavramını haklar ve imtiyazlar anlamında tarihte ilk kez kapsamlı bir biçimde tanımlayan devlet oldu Cumhuriyet döneminde. Yönetim organlarınca ayrıntıları belirlenen tanımlamalarda ortaya çıkarılan Roma yurttaşlığı, ülke insanlarının sahip olduğu bireysel hakları ve bunların hangi kısıtlamalara tabi olduğunu, köleleri dışta bırakmak üzere resmi bir çerçeve içine oturtuyordu. Bu önemliydi çünkü ilk kez bir ülkenin halkı teba, uyruk, kul olarak değil, belli hak ve özgürlüklere sahip yurttaşlar olarak tanımlanmaktaydı. İleriki yüzyıllarda Roma, Akdeniz'in çevresindeki en önemli siyasi ve askeri güce dönüştükçe, ilhakları kolaylaştıran, ikna edici bir etken olarak yurttaşlık imtiyazları da kendini belli edecek, hatta kimi zaman siyasi bir hamle olarak yurttaşlık hakkı satmak gibi garip uygulamalara da rastlanacaktı. Çok yerinde bir benzetme gibi görülmeyebilir ama bugün ABD vatandaşlığının bazı ülke halklarına çekici gelen özelliklerine çok benzer biçimde Roma yurttaşlığı da zaman içinde yaşamı kolaylaştıran ciddi bir avantaj halini almıştı. 4 yıl kadar sonra İsa'dan önce 445'te patrici ve plebler arası evliliği yasaklayan madde kesin olarak uygulamadan çıkarıldı ve iptal edildi. İsa'dan önce 444 ile 367 arasında yönetimin en üst kademesinde yer alan iki konsülün yerini 3, 4 bazen de 6 askeri tribünden oluşan kurullar aldı ve konsül yetkisiyle donatılmış yöneticilerden oluşan bu merciye plebler de seçilmeye başladı. Ancak İsa'dan önce 367'de bu uygulamaya son verildi ve iki konsülden oluşan eski sistem anayasal güvenceye de alınarak yeniden yürürlüğe kondu. Ancak bu kez önemli bir fark vardı. Bu en önemli yönetim kademesine plebler arasından da adaylar seçilebiliyordu. Aynı yıl Roma siyasi geleneği için çok kritik yeniliklerden biri daha gerçekleştirildi. Bir Roma vatandaşının sahip olabileceği toprak miktarı 500 iugerayı yaklaşık 1.25 kilometre kareyi geçmeyecek biçimde sınırlandırıldı. Birçok patricinin elindeki topraklar bunun çok üzerinde olduğundan o tarihte bu sınırlama Cumhuriyet için ciddi bir toprak reformu anlamına geliyordu ve büyük toprak sahipleri arasında hoşnutsuzluklara da neden oldu. Hemen ardından İsa'dan önce 366'da pleblerin borç yükü azaltıldı ki bu da çok ciddi bir reformdu. 20 yıl kadar sonra siyasi haklar ve eşitlik anlamında bir başka büyük adım atıldı. İsa'dan önce 344'ten itibaren artık konsüllük pozisyonlarından birine mutlaka bir pleb seçiliyordu. Bunun nedeni hassas ve büyük bir adım olduğu 5 yıl sonra bir pleb konsülü olan Publius Pilon'un partneri olan Patrici konsül tarafından diktatör olarak atanması sırasında daha iyi anlaşılacaktı. Diktatör adı verilen konum, savaş dönemlerine özgü bir olağanüstü yönetim biçimiydi ve konsüllerin savaşın getirdiği koşullarda hızlı karar alınmasını sağlamak için bir komutanı tek yetkili olarak seçmeleri üzerine kuruluydu. Ancak sözcüğün bugünkü anlamı okuru yanıltmasın. Bu sürekli bir görev değildi ve diktatör seçilen kişi en fazla 6 ay sonra yönetimi yeniden konsüllere devretmekle yükümlüydü. Tarihçi Stephen Oakley, Cumhuriyet'in kuruluşundan İsa'dan önce 300'e dek olan zaman içinde patricilerin siyasi gücü ve nüfusu azalırken pleblerin gücünün de aynı oranda arttığını söylüyor. Stephen P. Oakley, AGE sayfa 19. Bu dengeleme işlemi sonunda öyle bir noktaya varmıştı ki İsa'dan önce 3. yüzyılda pleb kitlesi içindeki elit kesimde en az patriciler kadar etkin hale gelmiş ve iki toplumsal grup arasındaki farklılık sistemli biçimde eritilmişti. Üstelik birbirleriyle evlenme yasağının kalkmasından sonra aileler iyice iç içe geçmeye başlamış ve patrici ve pleb kimlikleri de yeni bir oluşum içinde dağılma yoluna girmişlerdi. Senato, Roma Devleti'nin kuruluşundan ta krallık döneminden beri bir patrici kurumu olmuş ve Cumhuriyet döneminde de en yüce merci niteliğini korumuştu. Ancak yüzyıllara yayılan bu dikkatli dönüşüm içinde adım adım plebler de Senato'ya alınmaya başladı. Cassius Dio çok sonraları bu dönüşümü şu ifadelerle dile getirecekti. İlkin senato binasına giremiyorlar ama girişte oturup olanı biteni izliyor ve hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunda itiraza başlıyorlardı. Ardından içeriye davet edildiler. Sonra eski tribünler senato üyesi olmaya başladılar ve nihayet senato üyelerinin bir kısmının tribün olması şartı getirildi. Fergus Miller, AGE sayfa 102. Bir başka deyişle Roma'da cumhuriyet kurumları ve yaşanan siyasi gelişim süreci zaman içinde soyluluk kavramını da hatırı sayılır biçimde değiştirerek hem patrici hem de pleb elitlerini içerecek nobilis adı verilen yeni bir nüfus sahibi kesim oluşturmuştu. Böylece siyasi ve sosyal güç, popülarite ve prestij gibi kavramlar doğuştan gelme soyluluğun yerini alıyordu bir bakıma. Nobilis içinde hem patrici hem de pleb gruplarının yönetim kademelerinde yükselmiş üyeleri, bürokratlar, yöneticiler ve aydınlar bulunuyordu. Halk tarafından tanınma ve rağbet görme, publicite, yeni eliti tanımlayan birinci ölçüt haline gelmişti. Harriet E. Flower, Spectacle and Political Culture in the Roman Republic, The Cambridge Companion to the Roman Republic adlı derleme, sayfa 324. Siyasi hamlelerle pleb elitlerini iktidara ortak etme çabalarına paralel olarak sık sık yinelediğim gibi manevi yaşamın düzenlenmesine yönelik de ilginç adımlar birbiri ardına atıldı. Cumhuriyet kurumlarının oturup yerleşmesi süreci içinde aslında örtülü olarak birer düşünsel liderlik ya da yönlendirici güç rolüne de soyunan sivil kaynaklı inanç kültleri ve ezoterik örgütler Roma'da yerleşik hale getirildi. 300 yıla yayılan bir süreç içinde oldukça seyrek gerçekleşen danışma oturumlarının hepsinin sonrasında yeni bir doğulu tanrıça tapınımını ya da onun türevi görüntüsündeki kültleri Roma'ya getirme kararı aldı Sibylline kurulu. Aşağı yukarı İsa'dan önce 205'ten yani Magna Mater kültü bütünüyle Roma'da resmileştikten sonra Carter'ın da belirttiği gibi bu master planın ana aşamalarını tamamlamış oldu ve yeni bir tapınım empoze etme yoluna bir daha gidilmedi. Aslına bakılırsa bu tarihten sonra Sibylline kitaplarına kayıtlara geçmiş dişe dokunur bir danışma olayı da yaşanmadı pek.